والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son salısı. Dolayısıyla bu akşam hem konuşacak meseleler çok, hem de vakit her zamankinden daha sınırlı. Çünkü iftar daha erken olacak. Burada birkaç şey söyledikten sonra Kadir Gecesi ile ilgili dersi yapacağız inşallah. Dün iki televizyon programı yaptık. Bir de bu hafta içerisinde imsak rasatı yapmıştık. Yani pazar günü sabahleyin imsak rasatı yapmıştık. Çoğunuz gelmiştiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İmsak rasatı medya eşliğinde yapıldı, çekimleri yapıldı. Dolayısıyla bütün insanlara hatalar kendi çıplaklığıyla gösterilmiş oldu. Bununla ilgili olarak dün akşam yapmış olduğumuz televizyon programı meselenin haklılığını ortaya koydu. Programa katılan Saim Yeprem Hoca bizim yapmış olduğumuz çalışmaların doğru olduğunu, haklı olduğumuzu bütün Türkiye'nin önünde açıkça ifade etti. Saim Yeprem'in önemi şu açıdan büyüktür. Şu andaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı takvimi yapan komisyonunun başkanıydı. Ve bundan önceki dönemde de emekli oluncaya kadar da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiydi. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı İSAM'da çalışıyor. Dolayısıyla Allah'a hamdolsun bu Ramazan'da imsakla ilgili çalışmalarımız artık son noktasına geldi. Bundan sonra yapılacak olan takvimi çıkarmaktır. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte çalışmaya razı olursa beraber çıkarırız. Ama eski tavrını devam ettirirse biz kendimiz çıkarır devam ederiz. Çünkü artık her şey gün yüzüne çıkmış oldu. İkinci olarak bu Ramazan'da bir teravih tartışması başlatıldı biliyorsunuz. Bunlar bizim dışımızda başlatılan tartışmalar. Ama bize birisi bir soru sorduğu zaman elbette ki sorunun doğru cevabını vereceğiz. İnsanların gönlüne göre ya da işte bizim itibarımızı zedelemeyecek şekilde fetvalar verecek değiliz. Doğrusu neyse onu söyleyeceğiz. Bu Ramazan'da işte medya teravih konusu üzerinde biraz fazlaca durdu. Dolayısıyla herkes konuştu. Fakat şu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Onu da dün yine bir televizyon programında eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Süleyman Ateş Hoca'nın konuşmasıyla adeta son nokta konulmuş oldu. Süleyman Ateş Hoca'nın konuşmasını dinlemiş olanlar şunu görmüşlerdir. Süleyman Ateş Hoca, yani bugünkü teravihi kılanlar kılsın. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir namaz kılınmamıştır diye çok açık bir şekilde ifade etti. Peygamberimizin kılmış olduğu namaz her zaman burada size söylediğimiz gibi bugünkü teravih değil, teheccüd namazıdır. Peygamberimiz herhangi bir kimseye imamlık yaparak teheccüd de kıldırmamıştır. O namazı kılarken orada onu görenler ona uyarak namaz kılmışlardır. Sonra da farz namazlar dışında kişinin en sevap namaz, en sevaplı namazı evinde kılınandır diyerek onları evlerine göndermiştir. Şimdi burada asıl problem insanların camiye gidip namaz kılıp kılmamaları değil. Asıl problem şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç kılmadığı bir namaza sünnet-i müekkede deniyor. Sünnet-i müekkede dendiği zaman da bu terimin bir anlamı var. Peygamberimizin çoğunlukla kıldığı, ara sıra da terk ettiği sünnetlerle ilgili kullanılır bu terim. Şimdi Müslümanlar burada yanlış bilgilendirilmiş oluyor. Peygamberimizin hiç kılmadığı bir namaza sünnet-i müekkede diyerek Müslümanlara yanlış bir bilgi verilmiş oluyor. Bir. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü hiç olmamış olan bu ibadetle ilintilendiriliyor. O da şu. Buyurmuş ki men kâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min denbih. Kim Ramazan'da ayağa kalkarsa ya da yatağından kalkarsa inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kalkarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Şimdi Peygamberimizin bu sözü hiç olmayan bir ibadette, yani Peygamberimiz zamanında olmayan, Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında olmayan, Hazreti Ömer'in ilk yıllarında olmayan, daha sonra da olup olmadığı şüpheli olan, yani o Hazreti Ömer'in kıldırmasına müsaade ettiği namazla bunun arasındaki ilişki konusunda da çok güçlü şeyler yok. Hani tam olduğunu kabul etsek bile olmayan bir namazla ilgili olarak Peygamberimizin sözü insanlara anlatılıyor. Ondan sonra da deniyor ki Ramazan geceleri teravih kıldığınız zaman o geceyi ihya etmiş olursunuz ve geçmiş günahlarınız affedilir. Anlatabildim mi yani? Yani Peygamberimizin hiç kılmadığı bir namazla ilgili Peygamberimizin sözü söyleniyor. Ondan sonra Müslümanlara deniyor ki işte teravih kıldığınız zaman hepiniz biliyorsunuz Ramazan başlarındaki hutbelerin konusu budur. Gece teravih kılarsanız Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, geçmiş günahlarınız affedilir. Şimdi bunu duyan insanlar da hadi şu bir yıllık günahı affettirelim diye teravihe koşuyor. Teravihe koşuyor ama namaza alışkın olmadığı için ya teravih biraz uzun geliyor. O zaman kim daha kısa kıldıracak? Adam yarım saat, bir saat yol gidiyor. 3-4 dakika daha kısa teravih kılmak için. O zaman da namaz namaz olmaktan çıkıyor. Yani yanlışlık bu. Peygamberimizin hiç kılmadığı namaza siz sünnet-i müekkede diyeceksiniz. Peygamberimizin gece kalkıp namaz kılınmasıyla ilgili sözünü bu hiç kılınmamış olan namazla ilişkili olarak anlatacaksınız. Ondan sonra insanların din konusunda yanlış yönlendirilmesi söz konusu olacak. Ve buna karşı biz de susacağız, öyle mi? Hiç kusura bakmasınlar. Doğrular neyse onu Allah rızası için söyleriz. Bunu söylediğimiz zaman isterse bütün Türkiye aleyhimizde olsun. Bu teravih konusunda birçok yerde imamlar bizim kafirliğimizde bırakmamışlar. Bir kere daha düşünmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Yani boşuna dememişler, doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Kovarlar ama ben de diyorum ki 10. köye de muhtar olur. Ondan sonra o kovulduğu köylerin hepsi o köye bağlanmaya başlar. Ve şimdi elhamdülillah bu Ramazan'da bizim çalışmalarımızın doğruluğu her zamankinden daha fazla anlaşılmaya başladı. Ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla da herhalde dost düşman şunu çok iyi bilir ve kabul eder ki bu Ramazan'da Süleymaniye Vakfı damgasını vurdu. Allah'a çok şükür birçok konuda. Eğer bize karşı olanlar aynı şekilde gitmeye devam ederlerse, aynı metotları uygulamaya devam ederlerse, benim babam senin babanı döver gibi bir güç gösterisiyle, ilmi bırakıp da güç gösterisiyle hakim olmaya çalışırlarsa, şundan %100 emin olsunlar ki silinir giderler. Hiçbir şeyleri kalmaz. Ne dünyada ne de ahirette hiçbir karşılıkta bulamazlar yaptıklarını. Bunu çok iyi bilmeleri lazım. Tarihte bu tür şeyler hep olmuştur. İnat edenler de hep kaybetmişlerdir. Yani bunun bize hiçbir zararı olmaz. Şimdi Ramazan'ın son 10 gününde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Fecir suresinde Cenab-ı Hak 10 geceye yemin ediyor. Estağfirullah. Ve leyalin aşrin. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'le irtibatlı olarak anlamaya çalıştığımız zaman gece ibadet belli bir zaman dilimiyle ilintilendirilmiş olan gece ibadeti bakıyoruz ki sadece Ramazan'la alakalı. O şeyde Bakara suresinin 187. ayetinde وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ diyor. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinizle ilişkiye girmeyin. Peki bunun geceyle alakası ne? Çünkü bu Ramazan'la ilgili bir ifade. Ramazan'da karı koca ilişkisi sadece gece helaldir. Gündüzün zaten böyle bir şey düşünülmez. Dolayısıyla وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ifadesi mescitlerde itikafta bulunduğunuz Ramazan günlerinin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmayın. Öyleyse şimdi bu veleyalin aşrin bir de peygamberimizin uygulamasıyla irtibatını kurarsanız bakıyoruz ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın farz olduğu günden vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirmiş. Bazen yapamadığına dair rivayetler de var. Onu daha sonra kaza etmiş. Şimdi bu son 10 gün son derece önemli. Biraz sonra ilgili ayetlerde göreceğiz. 44. sureyi açalım. Duhan suresini. ...495. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hamim vel kitabil mubin. Hamim. O her şeyi ortaya döken kitaba yemin olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'e. İnna enzelnâhu fi leyletin mübareke. Biz bu kitabı bereketli bir gecede indirdik. O gece hangi ayda? Ramazan'da. Çünkü Bakara suresinin 184. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? 184'tü değil mi? 185 mi? Şehru Ramazan. Evet, 185. ayet, doğru. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indiği kesin değil mi? Şimdi burada bu ayet ne diyor? Diyor ki inna enzelnâhu, biz bu Kur'an'ı indirdik. Fî leyletin mübareke. Bereketli bir gecede indirdik. O zaman gündüzün inmemiş. Değil mi? Gündüzün inmemiş. Bereketli bir gecede inmiş. İşte o veleyalin aşirin o 10 geceden birinde inmiş oluyor. Evet, belli bir gecede inmiş. Şimdi mübareketin bereketli bir gece. İnna kunna munzirin, biz uyarıda bulunmaktayız. Peki o gecenin özelliğine fiha yufraku kullu emrin hakim. Hikmetli olan her iş o gece ayırt edilir. Şöyle ayırt ediyor. Şöyle birbirinden ayrılıyor yani şu şu için şu şunun şu şunun şu şunun. Emran min indine katımızdan bir emir olarak ayırt edilir. Yani o işlerin her birisi birer emir olmuş olur. Emir. İnna kunna mursilin, biz elçiler göndermekteyiz. Peki bu elçiler kim? Bu elçiler melekler de olur, bu elçiler bizim bildiğimiz elçiler de olur. Rahmeten min rabbik, Rabbinden bir rahmet olmak üzere bu böyledir. Allah'ın bir ikramı olarak o melekler ayırt edilmiş işlerle birlikte gönderilirler ya da peygamber gönderilir. İnnehu ve's-semi'ul alim, o işiten ve bilendir. Şimdi bu bereketli gece hangi gece? O zaman Kadir suresine bakıyoruz. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şimdi bu müteşabih ayet, yani birbirine benzeyen ayetler diye size sürekli söylüyoruz ya. Bakın burada inna enzelnahu Duhan suresinde aynen var. Fi leyle, o da var. Birisi mübarek diye geçiyor, birisi kadr diye geçiyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Onu Kadir gecesinde, yani ha Kadir suresi 97. sure, ezbere bilirler diye söylemedim. 97. sure, evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Şimdi devam ediyor sure. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesi nedir? Bunu sana ne bildirdi? Kimden öğrenebilirsin bunu? Ancak Allah'tan öğrenirsin, başkasından değil. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. İşte öbür taraftaki bereketini burada anlatıyor. Şimdi bin ay 83 sene süren, yani bir ortalama ömrün üstünde bir zamanı ifade ediyor. Demek ki bir ömre bedeldir Kadir gecesi. Niye? Çünkü bu gecede Kur'an-ı Kerim inmiş. Kur'an'ın olmadığı ömür ömür değil. Ama Kur'an'ın olduğu ömür çok ciddi manada diğer şeylerden farklılaşıyor. Şimdi tenezzelul melaiketu ve ruh fiha. Şimdi bu esas şeyin ana noktası burası. Bizim bu ayeti kerimeye verdiğimiz meal geleneksel anlamdan farklı. O fark da her zaman bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'i kendimiz açıklamaya kalkmıyoruz, ilgili ayetlerle anlamaya çalışıyoruz. Çünkü açıklamayı Allah-u Teala kendi yapmış, bize sadece o yapılan açıklamaları arayıp bulmak düşer. Açıklamalara ulaşmak da ayetler arası benzerlikten hareketle, yani müteşabih ayetlerden hareketle ancak bulunur. Ama gelenekte müteşabihe anlaşılmaz ayet anlamı verince bu yol kapanmış. Bu yol kapanınca da bu anlamlara ulaşma imkanı ortadan kalkmış. Tenezzelül melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim. Melekler, onlarla beraber o ruh, o gecede Rablerinin izniyle, min kulli emrin, her emirden bir ruh. Bunu niye böyle söyledik? Şimdi bakın Duhan suresinde bunun tamı tamına benzeri var. Diyor ki fiha yufraku kullu emrin hakimin emran min indina. O gece hikmetli olan, yani doğru kararla, doğru bir şekilde karara bağlamış olan her iş, katımızdan olan her iş ayırt edilir diyor. İnna kunna mursilin, biz gönderiyoruz. Neyi gönderiyor? İşte burada tenezzelül meleike, yani arşta bütün meleklere Allah'ın verdiği emirlerle görev taksimatı oluyor, görev paylaşımı oluyor ve o melekler aldıkları görevle o gece yeryüzüne indiriliyor. O görevin adı ruh. Ruhen min emrina. Emrimizden bir ruh. Peki niye bunu böyle söylüyoruz? Bunu Kur'an-ı Kerim'den dolayı böyle söylüyoruz. Şimdi mesela bizde bu ruh kelimesi anlaşılmadığı için de birçok ayet maalesef anlaşılamaz hale geliyor. İsra suresinin, yani 17. surenin 85. ayetini açarsak bunu neden böyle anladığımız ortaya çıkar. Evet, 289. sayfa. Şimdi bakın, mesela tenezzelül melaiketü ve ruh. Melekler o ruhla birlikte indi. Ve ma'ahumur ruh. Biz böyle anlam veriyoruz. Niye? Şimdi göreceksiniz. Ve yes'elûnek anir ruh. Orada er ruh var. Burada da diyor ki Allah sana o ruhu soruyorlar. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki o ruh Rabbimin emrindendir. Onun için emrem min kulli emr kelimesi de orada geçiyor yani. Rabbimin emrindendir. Bu emrin Kadir gecesi paylaştırıldığını ifade ediyor Cenab-ı Hak. Her konuyla alakalı işlerin paylaştırılması. Şimdi Kadir de ölçü demek. Kadir gecesi de ölçü, her bir şeyin ölçüsünün belirlenmiş olduğu ve meleklere bir yıllık görevin taksim edildiği gece olmuş oluyor. Görev veriliyor. Bir yıl, iki yıl, neyse sen de, ama görev taksimatı yapılıyor o gece. Bir yıllık kelimesi ayette yok. Şimdi burada diyor ki ayet, ve ma utiytum minel ilmi illa qalila. O bilgiden size çok az verildi. O bilgi hangisi? İşte o ruhtaki bilgi. Yani o gece yapılan görev taksimatıyla melekler tüm kainata dağılıyor. Siz onun çok az bir kısmını biliyorsunuz. İşte o gece o ruhtan bir emirle gelenlerden bir tanesi de Cebrail aleyhisselamdı. O meleklerden birisi de Cebrail aleyhisselamdı. Ve Muhammed aleyhisselama Allah'ın kitabını getirdi. Sadece o değil. Daha ne kadar vardı ama onlardan bir tanesi de yeryüzüne Kur'an-ı Kerim'i getirmişti, Cebrail aleyhisselamdı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tabii ki Kadir gecesinde inecek. Çünkü taksimat ve indirme o gece oluyor. O gece Kur'an indiği için son derece önemli. Şimdi o gece görev alıp da yeryüzüne dağılan, ya da yeryüzü demeyelim, tüm kainata dağılan meleklerden bir tane de biz örnek biliyoruz. Hakim emir diyor ya ayet-i kerimede, yani doğru hükümlerle yaptıkları her şey doğru olan davranışlarla iniyor melekler. Bir tanesi, gerçi birkaç tane örneği var ama bir tanesi Musa Hızır kıssası. Biliyorsunuz hani o olayı çok kısaca özetleyelim, vaktimiz fazla yok. Bende saat de yok ya. O saati şuraya koy da ben bir şey yapayım, ona göre ayarlayayım kendimi. Telefonu da kapattık. Tamam. Ona göre, konuşmayı ona göre ayarlayayım çünkü şey yaparım. Ha, iyi tamam. Konuşacak kadar vakit varmış. Musa aleyhisselamla Hızır işte karşılaşıyorlar, biliyorsunuz. Bir gemiyi yaralıyor Hızır. Musa Aleyhisselam niye bunu yaptın diyor. Ben sana dayanamazsın demedim mi diyor. Sonra gidiyorlar. Bir yerden yani yiyecek istiyorlar, vermiyorlar. Yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltiyor. Buna bari bir ücret alsaydın da hiç olmasa karnımızı doyursaydık diyor. Ben sana demedim mi ki dayanamazsın diyor. Üçüncüsünde bir çocuğu öldürüyor. Sonra bunların sebeplerini anlatıyor. Yani bunların her birinin emri hakim olduğunu, yani doğru ve yerinde birer uygulama olduğunu anlatıyor. İşte o gemi birkaç çaresiz kişinin, yani eğer ellerinden bu gemi alırsa yapacak başka işleri olmayan kişinin, ileride sağlam gemileri gasp eden bir şey vardı. Melik vardı. Bunu yaraladık ki almasın. Ha, o zaman başka tabii. O zaman Musa Aleyhisselam anlıyor. İşte bu duvarın altında da birkaç yetimin şeyi vardı, yetim çocukların malı vardı. Babalar da iyi bir insandı. Yani duvar yıkılırsa tabii ortaya çıkar, çalınır. Rabbinin istedi ki bunlar büyüsünler ve hazinelerine sahip olsunlar. Ha, o zaman başka. İşte hakim olduğunu gösteriyor. Üçüncüsünde işte bu çocuk, bu çocuğun babası iyi ama bunlar bu baba, annesiyle babasını çileden çıkaracak ve nankör bir hale getirecekti. Onun için öldürdük dedi. Ondan sonra dedi ki bunların hiçbirisini ben kendim yapmış değilim. Ben görevliyim. Peki o görevi ne zaman almış bu? İşte bu gece almış. Ha, Cebrail Aleyhisselam da o gecede Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi görevini almış. Bilmediğimiz mesela şeyde Nuh Aleyhisselam'ın kavminin batırılması ya da Lut Aleyhisselam'ın kavminin üzerine taşların yağdırılması, o da o gece verilmiş görevlerden. Şimdi tenezzülül mahbub ve yeselûneke anil ruh, senden sana o ruhu soruyorlar. Kulir ruhu min emri rabbi, de ki o ruh benim Rabbimin emrindendir. İşte Allah'ın emirlerinden bir kısmı. Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ve ma utiytum minel ilmi, bu bilgiden size çok az verildi. Niye az verildi? İlla kalila. Çünkü ne diyor Allahü Teala? Kehif suresinin 18. surenin 109. ayetini açalım. Hemen bir sonraki sure. 303. sayfa. Bu da ne diyor Cenab-ı Hak? Evet, 109. ayet. Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi, de ki deniz Rabbimin sözlerini yazmak için mürekkep haline gelmiş olsa, yani bütün ne kadar denizler varsa yeryüzündeki tüm denizler mürekkep olsa, lenefidel bahru, o denizlerin suyu biterdi, mürekkep haline getirilmiş olan sular biterdi. Gable entenfede kelimatu rabbi, Rabbimin sözlerinin bitmesinden önce biterdi. Ve lev ci'na bi mislihi medede, arkadan bir o kadar daha denizi mürekkep haline getirip de sözleri yazmak için ekleseydik. Yani Allahü Teala'nın sözleri mevcut denizlerin iki katı mürekkep olsa, yazılmaya çalışılsa bitmez. Ama o mürekkepleri biter. Peki bize verilmiş olan bu Kur'an-ı Kerim ne kadar mürekkeple yazılır? Az bir mürekkeple, tamam mı? İşte o bilgiden bize çok az verilmiştir. Şimdi kainattaki bilgiler de var. İnsanların kainattan elde ettikleri bilgiler var. O bütün bilgilerin hepsini yazan mürekkepler gene çok azdır. Onun için insanların ister araştırarak elde etmiş olduğu bilgiler olsun, ister Kur'an-ı Kerim'den elde etmiş olduğu bilgiler olsun, Allahü Teala'nın bize bildirdiği bilgiler, bildirmediği bilgiler yanında bunlar çok azdır. Onun için ve ma utitu minel ilmi illa kalila. O bilgiden, Allah'a ait olan o bilgiden size çok az bir şey verilmiştir. Evet, tekrar 289. sayfaya dönüyoruz. Ondan sonra da bakın bir şey daha söylüyor Allahü Teala. Size çok az bilgi verildi. وَلَاِنْ شِئِنَا Yani eğer emir versek لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana yaptığımız bu vahyi de senden alırız. Yani bu azı da alırız senden. Kur'an da alırız. Emir verirsek eğer. ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا Sen o sebeple bize karşı bir vekil de bulamazsın. Kimse seni savunamaz da. Böyle hiç kimse senin avukatlığını falan da yapamaz. Dolayısıyla her şeyinizde bana bağlısınız diyor Allahü Teala. Aklınızı başınıza alın. O sizin yeryüzünde sahip olduğunuz bilgilerin tamamı Allah'ın size müsaade ettiği bilgilerdir. Onun için ayet-el kürsi'de وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ İlla bima aşa. Allah'ın bilgisinden Allah'ın müsaade ettiği kadarı dışındakini insanlar kavrayamazlar. O zaman bu gece neler iniyor? Bu gece bütün melekler Allah'ın emrinden bir ruhla, yani bir bilgiyle iniyorlar. İşte o ruhun bir parçası da Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an'ın önemi hepsinden daha fazla olduğu için o gece bin aydan hayırlı hale geliyor. İşte tenezzelül melâiketu ve ruhu. O gece melekler iner. Ruhla beraber ve ma'ahumur ruh. Yanlarında ruh. Niye böyle diyoruz? Şimdi bu ilişkiler kurulmayınca melekler iner, Cebrail de iner deniyor. E kardeşim, Cebrail melek değil mi? E Cebrail olmadı, o zaman ölülerin ruhu da iner. Nereye çıkmışlardı ki? Evet. Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gece tan yeri ağrıncaya kadar bir selamet gecesidir. Niye? Neden selamet gecesi? Çünkü görev taksimatı yapılıyor. Görev yerlerinde kimse yok. Daha henüz işe başlamadılar. İşe başlayıncaya kadar tabii bir şey yok. İşe başladıkları zaman, yani artık henüz mesela şeyi düşünün, az önce anlattığımız olayları, o melekler görev yerine varacak ki şey yapılmış olsun. İşler başlamış olsun. Evet, Kur'an-ı Kerim peygamberimize iniyor ama henüz tebliğ için tabi oradan gelmesi lazım. Peygamberimiz de Rasul, yani inna künnâ mursilin dendiği için o da Rasul. O da Rasul, o da Allah'ın elçisi, melekler de Allah'ın elçisi. O şey vardı, meleklerin elçi olarak gönderildiğine dair Hac suresinde miydi? O secdede miydi? İnna kunna mursilin değil de başka olacak. Neyse, şimdi efendim, Hac suresinde mi? Ha, tamam. Hac gibi önce hatırladım ama 341. 340. Ha, evet, o ayet. Fatır da bu. Tamam, aynı şey. Bunu Fatır'da da var. Cahil, ben onu kastettim. Cahilü melaike diyorsun ama bu Allah yastafi minel melaike. Fatır'da da var, burada da var. Aynı manaya geliyor. Bir tanesi yeter yani şey için, anlamamız için. Ha, 22 ben. Evet. Bir dakika, bu 340 340. sayfa. Ha, kaçıncı ayette? He? Ha, 75. Tamam, tamam. Allah yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Evet, tamam. Hac suresi 75. ayet. Tamam, bu daha iyi anlatıyor şeyi. Allah meleklerden elçiler seçer, insanlardan da. İşte o Kadir gecesi melekleri gönderiyor. İnsandan da elçi seçmiş, Muhammed Aleyhisselam'a da gönderiyor. Dolayısıyla görev taksimatı Muhammed Aleyhisselam için de aynı, diğerleri için de aynı. Yani o gece görev yerinde, mesela şöyle düşünün siz, ülkenin bütün memurlarını bir yerde toplamışsınız, görev taksimatı yapacaksınız. O memurlar görev yerlerine gidinceye kadar da icraat başlamaz, değil mi? İcraat başlayıncaya kadar da selamun hiye hatta matla'il fecr. Tanyiri ağrana kadar yani bir şey yok daha. İcraat yok. Yani icra onlar yokken ortalıkta felaket oturacak değil. Onlar görev yerlerine geldiği zaman icraat başlamış olacak. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecelerde, yani Ramazan'ın son 10 gecesinde, tabi hangi gece olduğu belli değil. Bu gecelerde çok daha fazla ibadet yapıyor. Çünkü o takdir, ölçünün belirlenmesi, yani yıllık görev, o günlük olan her gün değişen şeyler ayrı, bunlar yıllık olanlar. Çünkü yıldan yıla her tekrarlandığı için Kadir Gecesi, kendisiyle ilgili, ümmetiyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın güzel şeyler yazması için sürekli dua ediyor. Ve bununla ilgili de ayet-i kerime de vardır değil mi? Vektub lena fi hadihi dunya hasene. Bize dua ettiriyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi bize bu dünya hayatı ile ilgili güzellikler yaz. Şimdi bizde imanın bir parçası diye okutulan kader inancı vardır biliyorsunuz. O kader inancına göre her şey yazılmış bitmiştir değil mi? Her şey yazılmış bitmişse Allah daha bize niye böyle dua yaptırıyor? Ve kutub lena fi hadihi dünya hasene diye niye dua yaptırıyor? Her şey bitmişse ya Rabbi bize bu dünyada güzel şeyler yaz. Yazılıp bitinceye kadar, yani iş sonuçlanıp tam neticeleninceye kadar istediğiniz duaları yaparsınız. O dualarla da birçok şeyler değişebilir. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 güne büyük bir ağırlık veriyor. Biz de öyle yapalım. Yani itikafta bulunabileniniz bulunsun ama bulunamayanlar da bu geceleri daha çok ibadette geçirsinler. Ve Cenab-ı Hakk'a dua etsinler hem kendileri için hem sevdikleri için hem ümmeti Muhammed için hem tüm insanlık için dualar etsinler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Şimdi zaten biliyorsunuz Ayşe validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulallah, Kadir gecesine yetiştiğimi anlarsam, yani bu gece Kadir gecesi diye bir işaretten anlar kavrarsam ne yapayım? Diyor ki şöyle de, Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul affe, fa'fu anni. Ya Rabbi sen çok affedersin, ikramın boldur. Sen çok affedersin, ikramın boldur. Affetmeyi de seversin, beni affeyle. En güzeli bu. Şimdi af kelimesi hem günahın bağışlanması hem de gelişme manasına geliyor. Yani şeyde mesela Bakara 216'da يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفُ. Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki af, artanı. Yani şimdi o afta aslında beni bağışla, benim gelişmeme engel olan şeyler ortadan kalkarsa kişiliğim, her şeyim gelişir. Onunla da irtibatlı bir şey var. Şimdi dolayısıyla yani bu şeylerde, ibadetlerde süreklilik var. fi leyletin mübareketin ayeti kelimesiyle de ilişki kurulduğu zaman bu bin aydan hayırlı olması bereketi itibariyledir. Yoksa bazıları işte bu gece bir rekat namaz kıldın mı 80 sene kılmışsın gibi, öyle değil yani. Bereketi daha fazla, daha değerli ama yine bir rekat kılmışsındır, fazla değil. Ve bazıları bu Kadir gecesinde diyor giderim yatsı namazını şeyde kılarım, camide kılarım. Vallahi bin ay bir senelik namazımı şey yaptığım, kapattığım gibi epeyce de alacaklı kalırım. Şimdi bir tüccar bana bir gün dedi ki, rahmetli oldu Cenab-ı Hak, makamını cennet eylesin, sonra kendisini iyice düzelten bir kişi oldu da, hacca gitmişti dönüşte, hocam dedi, hesap yaptım, Allah'tan 100.000 rekat alacağım var. Hayırdır dedim, Mekke'de şu kadar namaz kıldım, Medine'de bu kadar namaz kıldım. Ya geçmiş namazların hepsi bittiği gibi diyor, şu kadar da alacağı geçtim. Şimdi bunlar insanın bir vakitlik farz namazının yerini kapatmaz. O başka bir şey. Yani şu suya bak kardeşim, dünyanın en kaliteli suyu, der içersin, gerçekten öyledir. Son derece kalitelidir ama o suyu içtin diye yemek yememek ya da uyumamak diye bir şey olmaz. Her birinin yeri farklıdır. Dolayısıyla şeyleri birbirine karıştırmayalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını mutlaka yapacağız. İşte Peygamberimizin farklı olarak Kadir Gecesi ki eşlerinde bu gecelerde ibadete teşvik etmiş, kendisi itikafa girdiği gibi eşleri de girmiş, müminleri de teşvik etmiş. Tamam, biz bunları yapabildiğimiz kadar yapalım. Yapamayanlar da bu geceleri daha çok ibadette, daha çok duayla, Cenab-ı Hakk'a daha çok yakarmayla geçirirlerse bu çok iyi, çok iyi olur. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. De ki sizin duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Tabii ki dua edeceksiniz. Bu dua Allah'a boyun eğmektir. Cenab-ı Hak karşısında acizliği idrak etmektir. Ve Allah'tan istemektir. İstediğiniz zaman da zaten ne diyor Allahü Teala? Ud'uni estecib lekum. Benden isteyin, ben de karşılığını vereyim. Yani bunu isteyeceğiz ama sadece istemekle olmaz. Bir de fiili duayla, davranışlarımızı düzelterek doğru şeyler yapmaya çalışacağız. Yani hadi birisinden para istediniz, verdi. Tamam. Peki verdiği parayı çarçur ederseniz ne işe yarar? Yani bir de onu da düzgün kullanmak da lazım. Evet, işte önümüzdeki yani şu anda içinde bulunduğumuz günlerden bir gece Kadir gecesidir ve bu gecede Kur'an-ı Kerim'in indiği işte ayetlerle kesindir. Sadece Kur'an değil, bu gece her konuyla alakalı melekler görevlendiriliyor. O meleklerde mutlaka bizimle alakalı çok sayıda melek vardır. Onlara bu görev taksimatı sırasında bizimle ilgili tabi emri hakim diyor. Nedir? Hak ettiğimiz şeyin dışındaki bize gelmez. Ama ya Rabbi bizi affet. Çünkü Cenab-ı Hak eğer bizim bütün yaptıklarımızın cezasını verecek olsa yeryüzünde bir tek canlı varlık kalmazdı diye ayet-i kerime var. O zaman Allah'a karşı acizliğimizi itiraf ederek, Cenab-ı Hak'tan yardımını ve bağışını isteyerek, işte Ayşe validemize, peygamberimizin öğrettiği dua gibi, ya Rabbi beni affet, işte ben hatalıyım, kusurluyum gibi ve isteklerimize Cenab-ı Hakk'a sunarak bu gecelerimizi daha bereketli olarak geçirmeye çalışalım inşallah. Peki sorular var mıydı? Söyle.
Bursa'dan İsmail Hak Baba sormuş. Kadir gecesi her Ramazan aynı güne mi rastlar?
Güne rastlamaz, geceye rastlar. Bu gece. Herhalde aynı olması lazım. Yani belli bir gece dediğine...
Bilemiyoruz. Peki hangi gece olduğunun bir alameti olabilir mi?
validemiz hissedebileceğine göre biz de edebiliriz demektir ama.
Bilmiyorum yani, ben hissetmiş olmam lazım ki size söyleyeyim.
Bir de gizli olmasının hikmeti ne olabilir?
İşte hikmeti çok güzel. Bu 10 günü ibadetle geçiriyorsun. Şimdi her defasında anlatıyorum, bir hatıram var. Bir gün bir kadın telefon etti, İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Hocam Kadir günü ne zaman? Dedim Kadir günü olmaz, Kadir gecesi olur. Yok yok sen söyle hangi gün dedi. Allah Allah, ya Kadir günü olmaz kardeşim, Kadir gecesi olur. E peki ne zaman oruç tutacağız dedi. Orucu Ramazan'ın tamamında tutacaksın. Şimdi o kısa yoldan yani gene alacaklı duruma geçmeye çalışıyor. Kadir günü oruç tutacak. Ne olacak yani, siz bir ay uğraşıyorsunuz ya boşuna, ben 81 senelik tutmuş olacağım diyecek. Tabii bunlar çok yanlış şeyler ama maalesef yapıyor halk. Bakıyorsunuz gece sabaha kadar o cami senin, bu cami senin, dolaşıyor. Niye dolaşıyorsunuz kardeşim? Oturun bir yerde güzel güzel ibadetinizi yapın. Yani vaktinizi yollarda geçirmeyin. Yani şu camiye gitmek faziletlidir diye bir şey yok ki. Hani Mekke'de Kabe'ye gidersiniz, tavaf edersiniz, tamam. Ama bizde Kabe yok ya, Kabe Mekke'de. Oraya gidiyorsanız gidin. Mekke'ye gittiğiniz zaman da o cami senin, bu cami senin de benim değil. Gene gidip orada oturur, ibadetinizi yaparsınız. Dolayısıyla öyle sağa sola gitmeye gerek yok. Oturursunuz evinizde. Eğer bir itikafta bulunuyorsanız, itikafta bulunduğunuz camide ibadetlerinizi yaparsınız. Cenab-ı Hakk'a dua edersiniz. Affedilmesini istersiniz. Sevdiklerinize dua edersiniz. Ülkemiz için dua edersiniz. Müslümanlar için edersiniz. Cenab-ı Hak da hayırlı dualarımızı kabul eylesin. Evet. Tamam mı?
O Ramazan başında medyada Eyüp Sultan Türbesi'nin kapalı olacağı yazmıştı. Ve ardından bulunduğu ilçenin müftüsü şöyle bir açıklama getirdi. Kapalı olacak ama halkımız hacet penceresinden türbeyi ziyaret edebileceklerdir dedi. Hacet penceresi ne demek hocam? Bu tevhide aykırı değil mi?
Hacet penceresi ihtiyaçların sunulduğu pencere demek. Demek ki Ebu Eyyub el-Ensari'ye ihtiyaçlar o pencereden sunuluyor. Peki bu hacetler oradan mı karşılanıyor? Şimdi Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ahkaf suresinin 5. ayeti, 46. sure. Estağfirullah. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek birini Allah'la kendi arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor. Bu Allah'ın ayeti. Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek birini Allah'la kendi arasına aracı koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Zaten onlar bunların çağrısından da habersizdirler. Ne dediklerini de bilmezler. Şimdi Eyüp Sultan Arap, bunlar gidip Türkçe konuşuyorlar. Canım Allah onları öğretir. Ya kardeşim Allah böyle diyor. Sen Allah'a bir şeyler öğretmeye kalkışıyorsun. Allah böyle diyor. Allah diyor ki onlar bunların çağrısından habersizdir. Sen nasıl değişik şeyler düşünebilirsin? Ondan sonra şöyle diyor, bakın bu 6. ayetinde ve izâ huşirân nas. Şimdi kıyamete kadar cevap veremeyecek ya. Kıyamet günü insanlar haşrolunduğu zaman, o zaman konuşma imkanı olacak. Gideceksin Eyüp Sultan'la konuşabileceksin. Öyle bir imkan olacak. Şimdi Allah'la insanların arasına koyduğunuz zaman onu tanrı yapmış oluyorsunuz. Ve izâ huşirân nas, insanlar bir mahşerde toplandığı zaman kânû lehum a'dâen. Eyüp Sultan kendisinden bir şey isteyenlerin düşmanı olacaktır. Eyüp Sultan ve onun gibi olanlar. Kânû lehum a'dâen. Onlara düşman kesileceklerdir. Nereden geldiniz de bizi bir tanrı yaptınız diye, öyle şey mi olur? Diriden istiyorsun vermiyor, ölü nereden versin? وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِر۪ينَ Bak onların bunlara yaptığı kulluğu tanımayacaklardır. Buna ibadet deniyor. Yani Allah'la araya koyarak bir takım şeyler istemeye Cenab-ı Hak oraya ibadet etmek diyor yani. Eyüp Sultan'a ibadet etmek sayıyor. Şimdi orada tutuyorlar. Bir cenaze oluyor. Namazını kılıyorlar. Ondan sonra götürüyorlar o cenazeyi. Önce bir tezkiyeden geçiriyorlar Eyüp Sultan'ın önünden. Ondan sonra tamam artık test edildi, onaylandı. Doğru cennete. Bunun kadar çirkin bir davranış yoktur. Bu tip saçmalıkları terk etsinler. Ne iş var cenazenin Eyüp Sultan kabrinin önünde? E tabii böyle diyecekler. Bakın bu ayete nasıl mana verilmiş. Ben şimdi size bu şey yaptım. Bakın yani işi öyle bir şeye getirdim. Şimdi verilen manayı ben size okuyayım bakın. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Şimdi bu ayeti Eyüp Sultan'a gidenlerle ilişkili oldu mu bu mealle? Allah'ı bırakıp da o adam ben Allah'ı bıraktım der mi? Ondan sonra kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeyler, sen şeyler diyorsun, bu şey değil ki, bu koskoca peygamberin sahabesi diyecek. E tapan diyorsun, ben tapmıyorum ki diyecek. Bakın ayeti ne hale getirmişler, görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'deki şirkle ilgili ayetlerin hemen hemen tamamının şeyi küllenmiştir, üstü. Tefsir ve meallerde. Zaten Müslümanların inançları ile ilgili bilim dalı olan akaidde de şirk akaidin konusu olmaktan çıkmıştır. Akaidin konularından değildir şirk. Halbuki Kur'an-ı Kerim baştan aşağı ondan bahsediyor. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini ispatla ilgili tek bir ayet olmadığı halde hiç kimsenin buna ihtiyacı yok, akaidin ana konusu haline getirilmiştir. Ondan sonra da bu Müslümanlar niye yeryüzünde şey yapmıyor, Allah'ın işte son peygamberinin ümmetleri niye böyle? Böyle şey olur mu? E tabi, tabi ki böyle olur. Peki Cenab-ı Hak bir şey mi diyecek? İki tane daha soru var. Süre doldu. Vallahi soru soranlar kusura bakmasın. Ne yapalım? Evet, şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.